Ayrım 26. Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum. Sayfa 308. 19. Bölüm. Drew Latham elinde bir evrak çantasıyla Intercontinental Oteli'nin resepsiyonunda kayıt yaptırıyordu. Resepsiyon masasının üzerine Amerikan Büyükelçiliğinden bir rezervasyon talep formuyla askeri kimliğini koydu. Elindeki dosyadan bazı kağıtlar çıkaran resmi giyimli bir otel katibi belgeleri masadan alıp inceledi.
"Ah, Albay Webster, en içten duygularımızla size hoş geldiniz diyoruz."
Büyükelçilik mini suit istetmişti, düşünebiliyor musunuz? Bir tane boş suit bulduk. İspanyol bir çift erken ayrıldılar.
Çok teşekkür ederim.
Ayrıca dedi katip kartı okuyarak, misafirleriniz olabilirmiş ve onlara oda numaranızı vermeden önce sizi arayacakmışız. Ne sefah.
Evet öyle.
Bavulunuz mısın?
Girişte bıraktım, taşıyıcılara adımı da verdim.
Mükemmel, sık yolculuk yapıyorsunuz o zaman.
Ordu beni bir yerden bir yere gönderip duruyor dedi Drew kayıt defterini imzalarken. Albay Anthony Webster, Amerikan Silahlı Kuvvetleri, Washington DC, ABD.
Ah ne kadar ilginç.
Katip kayıt defterini kendine doğru döndürdü ve otel kaydını yaptı. Başını kayıt defterinden kaldırıp önündeki çana vurdu.
Monsieur Le Coroner'i 703 numaralı suite'e götürün ve bavullarını oraya taşımalarını söyleyin. Adı Webster.
Oui diye karşılık verdi üniformalı komi. Beni takip edin monsieur. Bavullarınız birkaç dakika içinde gelir.
Teşekkür ederim.
Kavga eden Amerikalı çift sayılmazsa 7. kata çıkan asansör oldukça sakindi. Kuaförden yeni çıkmış, gerdanı ve bilekleri mücevherlerle dolu bir kadın, geniş siperlikli kocaman bir fötür şapka takmış fıçı gibi şişman kocasını haşlıyordu.
En azından biraz kibar olabilirdin Lucas.
Ne kibar olacakmışım ki, şöyle gerçek bir limuzin bile bulamıyorsun. Hepsi üstüne poponu bile koyamayacağın enti püften şeyler. Üstelik bahşiş vermeden kimse seninle İngilizce konuşmuyor. Bahşişi görünce de bülbül gibi şakıyor. Anlamadım gitti.
Anlamazsın tabii, çünkü paradan anlamıyorsun. Sanki sen anlıyorsun.
Anlıyorum tabii, ben alışveriş yapıyorum. Şu son taksi şoförüne ne verdiğini biliyor musun?
Ne bileyim be, verdim işte bir şeyler.
Ücret 55 franktı, aşağı yukarı 10 dolar. Sense yüzlük verdin, yani yaklaşık 20 dolar.
Amma tufaya gelmişim ha. Tevekkeliysen arabadan çıkarken adam bana göz kırpıp mükemmel bir İngilizceyle gece otelin etrafında olacağını, onu aramamı söyledi.
Gerçekten mi?
Neyse ki 6. katın kapısı açıldı ve asansördeki çift dışarı çıktı.
Taşralı vatandaşlarımdan dolayı özür dilerim dedi Drew, çantaları taşıyan görevlinin kalkmış kaşlarını görünce. Söyleyecek başka bir şey bulamamıştı.
Rica ederim Monsieur de Colonel. Bu gece geç saatlerde beyefendinin kaldırımda durup o taksiyi araması çok muhtemel.
İyi bir gözlem.
Bu onların hayalindeki Paris, öyle değil mi?
Ne yazık ya, haklısın.
Zararı yok, sizin katınıza geldik Monsieur.
Suit oldukça küçüktü. Bir yatak odası, bir de salon gibi bir yerden ibaretti ama çok çekiciydi. Avrupa'yı bir havası vardı ve orasını daha da olağanüstü yapan küçük barda duran bir şişe skoç viskisiydi. Witkowski suçluluktan kıvranıyor olmalıydı. Hak etmişti bunu. Latham lanet üniformadan nefret ediyordu. Göğsü, beli ve sırtı kumaştan bir tüp içine hapsolmuş gibiydi. Silahlı kuvvetlerde kıyafet yüzünden toplu istifalar olmaması şaşılacak şeydi doğrusu. Komi gitti. Drew valizinin gelmesini bekledi. İçinde sarı peruklu karinin dairesinden alıp getirdiği sivil giysiler vardı. Kendisini boğan asker gömleğini çıkardı, bir içki doldurdu, televizyonu açtı. CNN istasyonunu bulana kadar kanalları değiştirdi, sonra oturdu. CNN spor haberlerini veriyordu. Daha çok da beyzbol karşılaşmalarından özet görüntüler. Beyzbol ilgisini çekmiyordu ama hokey sezonu olsa o zaman iş değişirdi. Kapı zili çaldı. Genç bir komi valizini getirmişti. Drew teşekkür edip bahşiş verdi. Bahşişin miktarından dolayı gözleri yuvalarından uğrayan çocuk,
"Bu size gelmiş Monsieur" deyip ona bir not uzatınca Drew şaşırdı.
"Nasıl diyorsunuz? Confidential, yani şey, gizliymiş."
"Ha evet, çok teşekkür ederim. 330 numaralı odayı ara bir dost."
Karin mi?
Bu onun beklenmedik davranışlarına uyuyordu. Artık sevgiliydiler, sevgiliden de öteydiler. Aralarında kimsenin koparamayacağı bir bağ vardı. Telefonu kaldırıp nasıl görüşme yapılacağını yazan talimatları okudu, sonra numarayı çevirdi.
''Selam, işi hallettim.'' dedi telefon karşı taraftan açılır açılmaz.
''Ne haber aslanım, hakikaten sen misin ya?'' dedi telefondaki bir erkek sesi. ''Ne, sen de kimsin?'' ''Hadi oradan Branko, demek Manitoba Stars'tan eski arkadaşım ben Levis'i hatırlamıyorsun ha?'' ''Seni lobide gördüm, önce senin ikizini görüyorum sandım ama o sendin biliyordum.'' Derken şapkanı çıkardın, ''Yok ya olamaz.'' dedim kendi kendime. Ama sonra asansöre giderken izledim seni.
Ben gerçekten de kimden bahsettiğini anlamıyorum.
Biraz kafan yiyor, Bronk. Sağ ayağın. Toronto Comets'in bir oyuncusu ayak bileğini dilimlere ayırmıştı hani, hatırlasana. Bir iki haftada iyileşip sonra tekrar buzlara dönmüştün. Ama sağ bileğin sola göre hep biraz eğik kalmıştı. Seni tanımayan birisi bunu fark etmezdi ama ben fark ettim. Sen olduğunu biliyordum.
''Tamam tamam benim ama kimseye bir şey söyleme. Şimdi hükümet adına çalışıyorum, ağzını sıkı tutmalısın.''
''Anlarız bu işlerden oğlum, biliyorsun iki sezon Rangers için oynamıştım.''
''Biliyorum beni, müthiştin.''
''Ne demezsin, daha üçüncü maçta takımdan kesildim.''
''Olur böyle şeyler.''
''Senin gibi olsaydım öyle şeyler olmazdı koçum, hepimizden iyiydin sen.''
''Bütün bunlar geçmişte kaldı. Beni nereden buldun ben?''
''Resepsiyondan. Çantanın hangi odaya gittiğini sordum.''
''Onlar da söylediler ha?''
''Tabii, çünkü onlara çantanın bana ait olduğunu söyledim.''
''Vay vay, hatıralarım canlandı şimdi. Montreal'de pahalı bir lokantaya giderdik, hesap gelirdi. Eğer fatura kabarıksa başka masanın olduğunu söylerdin. Veya kabul edebileceğin bir tane çıkana kadar başka fatura isterdin.''
''Paris'te ne yapıyorsun?'' ''Fast food işindeyim. Bütün büyük firmaları temsil ediyorum. Senin benim gibi angutları koca kaslarımızdan ve ünümüzü gözlerinde büyüttüklerinden dolayı işe alıyorlar. Özgeçmişimde benim Rangers'ta bir yıldız olduğum yazıyor, inanabiliyor musun? Buralarda nereden bilecekler? İkinci sırada biriydim ama giydiğim ceketin içini doldururdum.''
''Ben asla senin gibi dolduramadım.''
''Dolduramazdın, doğru. Bir Toronto gazetesinin bir zamanlar hakkında yazdığı gibi enerji deposuydun. Bana da aynı şeyi söyleselerdi keşke.''
''Geçmişe mazi derler ben. Ama sana bir kere daha söylemeliyim. Beni gördüğünü unutman gerekiyor. Bunu aklında tutman son derece önemli.''
''Tabii ki koçum.''
Levis adındaki adam geğirdi, sonra iki defa hıçkırdı.
''Beni,'' dedi Latam sertçe, ''yine kafan iyi değildir umarım.'' ''Ya'' diye cevap verdi uluslararası fast food satıcısı adam, bir başka geğirmeyi bir hıçkırıkla bağlayarak. ''Ama ne olacak ki koçum, burası Paris.''
''Sonra konuşuruz koç,'' dedi Latam telefonu kapatırken. Telefonu tam kapatmıştı ki yeniden çaldı.
''Evet.''
''Benim,'' dedi Karin Dobriz, ''her şey yolunda mı?''
''Hayır, kahretsin, yıllar öncesinden biri çıktı tanıdı beni.''
''Kim?''
''Kanada'dan eski bir hokey oyuncusu.''
''Sorun olur mu?''
''Zannetmiyorum ama ay yaştır.''
''O zaman sorun olur. Adı ne?''
''Ben, Benjamin Levis, 330 numaralı odada.''
''İlgileniriz. Sen nasılsın sevgilim?''
''Benimle olmanı istiyorum. İşte böyleyim.''
''Karar verdim.''
''Aman neymiş bu karar? Duymak isteyeceğim bir karar mı?''
''Umarım. Seni çok seviyorum Drew ve senin de söylediğin gibi cinsellik bunun sadece küçük bir parçası.''
''Seni çok çok seviyorum. Sana söyleyecek söz bulamıyorum. Neler diyorum ben böyle, inanamıyorum. Böyle bir şeyin olabileceğine asla inanmazdım.''
''Ben de umarım yanılmıyoruzdur.''
''Hissettiklerimiz yanılgı olamaz. Pek çok insanın bir ömür boyunca yaşadığını iki gün içinde yaşadık biz. Test edildik hanımefendi ve ikimiz de parçalanmadık. Tersine birbirimizi bulduk.''
''İçimdeki Avrupalı yürümez diyor ama ne hissettiğini biliyorum. Çünkü aynısını ben de hissediyorum. Hissediyorum ve hasretini çekiyorum.''
''O zaman gel otele sarı peruk filan.''
''Bu gece olmaz sevgilim. Albay ikimizi de askeri mahkemeye verir. Belki yarın.''
New York'ta öğle vaktiydi ve aradan daha bir saat geçmeden 6. caddedeki Uluslararası Gıda Hizmetleri Ticaret Şirketi Başkanı Washington'dan bir telefon aldı. 30 dakika sonra o sırada Paris'te bulunan New York Rangers'ın eski bir yıldızı olan temsilcilerine yeni bir iş için Oslo'ya gitmesi gerektiği söylendi. Sadece bir küçük sorun vardı. Söz konusu satıcı yatağında ölü gibi sızmış yatıyordu. İki komi onu telefona kaldırdılar, bavullarını toplamasına yardımcı oldular, Ordi havaalanına giden bir taksiye bindirdiler. Maalesef her şey çok aceleye gelmişti. Benjamin Lewis yanlış sırada durmuş, uçağı kaçırmış ve Oslo'yu hatırlayamadığından ama işvereninin bir İskandinav şehrinin adını söylemiş olduğunu hatırladığından ve daha önce orasını hiç görmediğinden Helsinki'ye bir bilet almıştı. Şu kolları her yana uzanan istihbaratçıların işlerine burunlarını sokanların başlarına böyle şeyler gelirdi işte. Uçuşun ortalarında Benny'nin aklına birden Oslo geliverdi. Durup bir başka uçağa binip binemeyeceğini sordu hostese. Uçuş mürettebatındaki bu muhteşem Finlandiyalı anlayış gösterdi ama bunun iyi bir fikir olmayacağını da izah etti. Sonra Benny ona Helsinki'de bir akşam yemeği teklif etti. Hostes nazikçe reddetti. Wesley Sorensen operasyonlar karargahından çıkıp arabayla Fairfax, Virginia'daki o iki nazinin tutulduğu güvenli eve götürüldü. Araba kapılardan girip eskiden Arjantinli bir diplomata ait olan malikanenin etkileyici ön kapısına giden dolambaçlı bahçe yolundan geçerken konsolosluk operasyonları müdürü bir zamanlar bu tür görevlerde kullanmış olduğu tüm sorgulama hilelerini hatırlamaya çalışıyordu. Tabii ki birincisi, bakın arkadaşlar, sizleri ölü değil diri görmeyi isterim ama bu benim kararıma bağlı değil, umarım anlarsınız. Burada oyun oynayamayız, yer altında ses geçirmez bir oda var, duvarları geçen sorgulamalardan kalma kan lekeleriyle dolu vesaire vesaire. Tabii böyle bir duvarda böyle bir oda da yoktu. Genellikle sadece inatçı tutukluların ölüme götürüldüklerini düşünmelerini sağlayan siyah perdeli bir asansör bulunurdu. 20 metrelik bu kısa yolculuğu seçenlere skopolamin türevleri veriliyordu ve kendilerine geldiklerinde işbirliği yapmak için can atıyorlardı. İki Neo'nun kaldığı iki kişilik geniş hücre hapishanedeki hücrelere hiç benzemiyordu. 7 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve içinde iki normal boyda yatak, bir lavabo, duvara gömme bir tuvalet, küçük bir buzdolabı ve bir de televizyon bulunan bir odaydı. Şu eski Alcatraz hücrelerine değil de makul fiyatlı bir otel odasına daha çok benziyordu. Tutukluların bilmediği ama muhtemelen kuşkulandıkları şey ise duvardaki gizli kameralardı. ''Girebilir miyim beyler?'' dedi Sorensen hücre kapısının dışında dururken. ''Yoksa beni iyi anlayabilmeniz için Almanca mı konuşayım?''
''İngilizcemiz çok iyidir Mein Herr'' diye karşılık verdi sakince Paris 2. ''Biz ele geçirilmişiz, ne diyebiliriz ki? Hayır giremezsiniz mi?''
''Bunu bir onaylama olarak alıyorum, teşekkür ederim.''
Ama silahlı koruma kapı önünde nöbetini sürdürecek dedi daha az samimi olan Paris 5.
Yönetmelikler böyle, benim tercihim değil.
İstihbarat güvenlik elemanı karşı duvara doğru gerileyip elini kayışından çıkararak Sorensen'in içeri girmesi için yol açtı.
Sanıyorum ki konuşmamız gerek beyler, ciddi ciddi.
Konuşacak daha ne var ki diye sordu Paris 2.
''Yaşayacak mısınız, ölecek misiniz? Tahminimce ana sorun bu.'' diye karşılık verdi operasyonlar müdürü. ''Görüyorsunuz, bu benim kararım değil. Aşağıda yerden 7 metre aşağıda bir oda var.''
Sonra en son infaz odasını anlatırken Paris 5 huzursuzlanarak, 02 ise dudaklarında gergin bir gülümsemeyle ona dik dik bakarak dinledi.
''Kendimizi davamıza, bizi öldürmenize ses çıkarmayacak kadar adadığımızı mı sanıyorsunuz?'' diye sordu 02. ''Tabii eğer her koşulda bizi öldürmeyi düşünüyorsanız başka.''
''Biz bu ülkede bir can almayı çok ciddi bir suç olarak görürüz. Bunun için asla önceden karara varılmış olunmaz veya önemsiz bir iş gibi kabul edilmez.''
''Gerçekten mi?'' diye devam etti Paris 2. Öyleyse neden şu bazı Arap ülkeleri, Çin ve Rusya hariç, birkaç yer dışında uygar devletler içinde ölüm cezasını kaldırmayan tek ülkesiniz?
Halk öyle istiyor. Bazı eyaletlerde tabii. Ancak sizin durumunuz ulusal politikaların ötesinde. Sizler ortaya çıkmaya cesaret edemeyen, itibarı kalmamış bir siyasi parti hesabına eylem yapan uluslararası katillersiniz, teröristlersiniz.
Bundan bu kadar emin misiniz diye araya girdi Paris Beş.
Öyle sanıyorum.
O zaman yanılıyorsunuz.
Yoldaşımın söylemek istediği diye araya girdi ki bizim sizin sandığınızdan da çok desteğimiz olabileceği. Şu aşırı Rus milliyetçilerine bakın. Onların 3. Reich'tan bir farkları var mı? Ve sizin sağcı fanatikleriniz ve onların kardeşleri, kitap yakan kökten dinciler. Onların eylem planlarını pekala Hitler ya da Goebbels de yazabilirdi.
Yo hayır Meinherr, sizin hafsalınızın alacağından çok daha fazla yakınlık duyuluyor bizim iyileştirme yöntemlerimize.
Öyle olmadığını umarım.
Umut insanı huylandıran tüylü bir şeydir diyor en iyi yazarlarınızdan biri. Öyle de değil mi aslında?
Onunla aynı kanıda değilim ama anladığım kadarıyla epeyce mürekkep yalamışsın öyle değil mi?
Ben çok değişik ülkelerde yaşadım. Ve umarım ki her birinin kültürünü biraz özümsemişimdir.
Bu işe adanmaktan söz ettin dedi sonra en son. Bana sizin bir infazı gerektirecek kadar adanmış olduğunuzu düşünüp düşünmediğimi sormuştun.
Ben öldürmek demiştim diye düzeltti 02. İnfaz yasal bir yargılamadan sonra yapılır.
Sizin durumunuzda da epeyce delil var zaten. Suçlamaları ajan Latham'a karşı düzenlenen ve sonuncusu başarıya ulaşan cinayet teşebbüsleriyle başlasak diyorum.
Bu bir savaş diye aykırdı Paris Beş. Savaşta da askerler askerleri öldürür.
Düşmanlık bildirgelerinden ulusun savaşa çağrıldığından haberim yok. Bu nedenle düpedüz cinayettir bu. Ancak bunlar akademik konular ve benim bakış açımın da dışında kalıyor. Ben sadece bilgileri veririm. Karar benim üstlerime kalmış bir şey.
Ne tür bilgiler diye sordu iki.
Hayatlarınıza karşılık ne önerebilirsiniz?
Nereden başlamak istersiniz? Eğer soracaklarınızı biliyorsak.
Bond'daki arkadaşlarınız kim?
İşte buna dürüstçe bir cevap verebilirim. Bilmiyoruz. Geriye gideyim Meinherr. Bizler emirleri yerine getirmek için üst düzeyde eğitim görmüş, genç erkeklerin hayallerini süsleyebilecek olağanüstü bir hayat süren seçkin bir grubuz. Emirler bize şifrelerle gelir, durmadan değişen şifrelerle.
Paris'i Washington'a uçan jette Beş'e söylediği şekilde hayatlarını tarif etti.
Bizler şok birlikleriyiz, fırtına akıncılarıyız ve her ülkedeki birimlerimizle temas halindeyiz. Asla isimler kullanılmaz. Sıfır kodu Paris anlamına gelir. Ben Paris 02'yim. Amerika'nın kodu 3'dür. Belirli isimler de ardından gelir.
Nasıl temasa geçersiniz?
Bond'un verdiği güvenli telefon numaralarıyla. Yine sayılarımız kullanılır, isim kullanılmaz.
Bu ülkeyle ilgili olarak canınızı bağışlatabilmem için beni ikna edebilecek neler söyleyebilirsiniz?
Mein Gott, nereden başlamamı istersiniz?
Nereden istersen.
Pekala o zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısıyla başlayalım.
Ne?
Sapına kadar bizdendir. Alman kökenli Beyaz Saray Sözcüsü var sonra. Tabii şimdi yaşlı bir adam. İkinci Dünya Savaşı sırasında dini ve vicdani inançlarına aykırı olduğunu söyleyerek askere gitmeyi reddetmişti. Daha bir sürü var. Hem de kimler? Ama isimleri ve konumları infaz komitesine yapacağınız öneriye bağlı.
Yalanın dik alasını söylüyor da olabilirsin.
Eğer düşündünüz buysa bizi vurun.
Sizler pisliksiniz.
Bize göre de sizler pisliksiniz diye bağırdı Paris Beş. Ama zaman bizi haklı çıkaracak, sizi değil. Er ya da geç dünya uyanıp haklı olduğumuzu anlayacak. İnsanlığın dışına itilmiş siyahlar suçun en büyük bölümünü işleyen kesim. Araplar en büyük terörist grubu oluşturuyorlar. Yahudilere gelince önlerine çıkan her şeyi hileyle, üç kağıtla sahiplenip dünyayı talan ediyorlar. Hep bana, hep bana. Başka hiçbir şey düşünmüyorlar.
Dostumun bu ateşli vaazını bir kenara bırakacak olursak elimizdeki bilgileri istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye sordu 02.
Paris'teki ayrıcalıklı yaşamımı seviyordum ama eğer bitecekse niye tam bitmesin?
Yaptığın dehşetli suçlamalar için kanıt gösterebilir misin?
Size yalnızca bize söylediklerini söyleyebiliriz ama lütfen unutmayın, bizler kardeşliğin seçkin kesimiyiz.
Die Brüderschaft, dedi konsolosluk operasyonları müdürü, sesinde bir iğrenme tonuyla.
Taslamam öyle. Bu isim dünyayı silip süpürecek ve onu onurlandıracak.
Ben ve benim gibi insanlar yaşadığı sürece böyle bir şey olmayacak.
Sizin söylemenizle olacak şeyler değil ki bunlar, Mein Herr. Siz de benim gibi çarkın dişlerinden birisiniz. Doğrusu bu ya, bu işten sıkıldım. Bırakalım, tarih engellenemez yolunu alsın. Bu iş sizin, benim gibilerin ötesinde. Ayrıca ölmektense yaşamayı tercih ederim.
Bu konuyu üstlerimle görüşeceğim, dedi Wesley Sorensen soğuk bir sesle, hücrenin kapısına gidip muhafıza işaret ederken. İki adam da dış kapının ardında gözden kaybolunca Paris'teki bir not defteri alıp eliyle kapatarak Almanca bir not yazdı. Bizi infaz ettirmeyi göze alamaz.
Monsieur Ambassador, dedi Moro, Heinrich Kreitz'in Alman Büyükelçiliğindeki bürosunda yalnız kaldıklarında.
Konuşmamızın kayda alınmadığına güveniyorum. Bu ikimizin de aleyhine olur.
Kayıt yok, diye karşılık verdi yaşlı büyükelçi. Kısacık boyu, solgun kırışık yüzü ve ince metal çerçeveli gözlükleriyle Avrupa'nın dev entelektüelinden çok buruşuk bir cüce hayalete benziyordu. İstediğiniz bilgileri aldım.
Bilgileri güvenilir bir hat üzerinden aldınız, öyle değil mi, diye söze girdi ikinci şube müdürü masanın önünde otururken.
Tabii ki, size söz vermiştim. Kayıtlar Gerhard Kröger'in çocukluğu ve ailesine kadar gidiyor. Üniversite yılları, tıp öğrenimi, hastane tayinleri ve sonunda Nürnberg'den istifasına kadar. Kayda değer bir dosya, parlak bir adamın başarılarıyla dolu. Kendisinin tıp camiasından garip bir şekilde kopuşunu saymazsak uygunsuz sayılacak hiçbir şey yok. Belki neonazi hareketlerine biraz sempati duyuyormuş. Tabii size de bir nüsa aldırdım.
Kreitz öne eğilip ağzı mühürlü büyük boy koca bir zarfı Moro'nun önüne koydu. Moro zarfı aldı, kalınlığı ve ağırlığı dikkate değerdi.
Bana biraz zaman ayırın eğer zamanınız varsa efendim.
Ortak araştırmamızdan daha önemli hiçbir şey yok, devam edin.
Bunu baştan sona okuduruz mu?
Bir doktora tezini okur gibi.
Anne babası kimmiş?
Sigmund ve Elsie Kröger. Burada neonazilerle herhangi bir bağlantıyı dayanaksız kılan bir not var. Sigmund Kröger savaşın son aylarında Luftwaffe'den kaçanlar arasında kayıtlara geçmiş.
Binlercesi gibi.
Wehrmacht'tan belki ama Luftwaffe'den değil. Hele hele üst rütbeli subaylardan çok azı bunu yaptı. Baba Kröger madalya almış bir binbaşıymış. Kendisine Göring tarafından bizzat madalya takılmış. Askeri kayıtlar. Bizimkiler de sizinkiler de gösteriyor ki eğer savaş devam etse ve Kröger yakalansaymış askeri mahkemeye çıkacak ve kurşuna dizilecekmiş. Üçüncü Reich tarafından.
Savaştan sonra ne olmuş ona?
Sık rastlanan şaşırtmacalardan biri uygulanmış. Müttefik atlarının üzerinden Messerschmitt ile uçmuş, paraşütle atlayıp uçağını bir tarlaya düşürmüş. İngiliz birlikleri onu kendisini bulan köylülerin elinden kurtarmışlar, sonra da savaş esiri olarak kabul edilmiş.
Almanya teslim olunca memleketine iade edilmiş mi?
Yine şaşırtmacalar. Kendisi yanında yüzlerce işçi çalıştıran bir fabrikatörün oğluymuş. Ancak sonuçta bir kaçaktı ve Führer'e kendini adamış biri değildi. Kendi oğlunun Führer yolunda olması için de pek bir neden yok.
Anlıyorum, ya karısı, yani Gerhard'ın annesi?
Duygularını belli etmeyen ortanın üstü bir tabakadan Hausfrau, yani ev hanımı, muhtemelen savaştan nefret ediyormuş. Her neyse, zaten Nasyonal Sosyalist Parti'ye hiç kaydolmamış ve mitinglere katıldığı da görülmemiş.
Bu haliyle bir Nazi taraftarı olması pek muhtemel değil.
Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum size.
Ya Kröger, üniversite ve tıp eğitimi sırasında Almanya'nın demokratikleşmesi hareketine, 3. Reich karşıtı tutumuna karşı herhangi bir öğrenci hareketine karışmış veya herhangi bir eylemde bulunmuş mu?
Bulabildiğim hiçbir şey yok. Hocaları içine kapanık biri olduğunu söylüyorlar. Doğuştan bilim adamı ve doktor diyorlar onun için, olağanüstüymüş. Cerrahi ihtisas dönemi öylesine başarılı geçmiş ki, ameliyatlara normal prosedürün öngördüğü tarihten aylar önce girmeye başlamış.
İhtisas alanı ne?
Beyin cerrahisi. Dediklerine göre altın gibi elleri ve cıva gibi kayıp giden parmakları varmış. Bu da aynı alanda bir dev olan Hans Trautmann'ın onun için söyledikleri.
Kim?
Trautmann, Hans Trautmann. Koroniyel cerrahi, yani kafa içi kanamaları uzmanı, Nürnberg'den.
Bu ikisi arkadaş mı?
Meslektaşlık dışında özel bir arkadaşlık belirtilmiyor.
Yine de aslını biraz fazla övmüş.
Bütün cerrahlar katı olmaz Moro.
Herhalde değildirler. Krüger'in neden görevinden istifa ederek İsveç'e göç ettiğine dair bir şey var mı?
Kendisine ait çok duygusal bir ifadeden başka bir şey yok. Yaklaşık 20 yıl çok hassas ameliyatlar yapmış. Artık bittiğini, o cıva gibi parmakların artık titremeye başladığını ve hastalarının hayatını riske atamayacağını söyleyerek ayrılmaya karar vermiş. Çok hayranlık uyandırıcı.
Çok şaşırtmacalı, hileli dedi Moro yavaşça. Kimse onu şimdi bulunduğu yere kadar izlemiş mi?
Sadece dedikodu, siz de okuyacaksınız. Birkaç eski meslektaşı en son 4 yıl kadar önce ondan haber aldıklarında Göteborg'un kuzeyinde bir İsveçli adıyla doktorluk yaptığını duymuşlar.
Bu eski meslektaşlar kimmiş?
Adları raporda var. Arzu ederseniz onlarla görüşebilirsiniz.
İyi olur.
Şimdi Monsieur Moro dedi Alman Büyükelçisi kısa iskelet gibi vücuduyla sandalyesinde geriye yaslanarak. Sanırım benimle açık konuşmanızın zamanı geldi. Konuşmamız sırasında, hani şu gizli olmasını talep ettiğiniz konuşmada, cerrah Gerhard Kröger'in Nazi hareketinin bir parçası olabileceğini ima ettiniz. Ama hiçbir kanıt göstermediniz, bir şey söylemediniz. Ama oldukça da abartılı bir hareketle, eğer hükümetin bu makam aracılığıyla size Kröger hakkında tam bir dosya sunmazsa, bizim yeni Nazi hareketinin güçlü bir çekirdek elemanının kimliğini sakladığımıza dair makul nedenlere dayanan bir düşünceniz olacağını ve bizi Fransız dışişlerine şikayet edeceğinizi söylediniz. Ve yine ortada hiçbir kanıt yokken bu dosyayı sistemimize sokar sokmaz İsveç'te bir yerlerde yaşayan masum bir doktor kendini tehlike içinde bulacak. Çünkü onu bulacağınıza eminim. İşte bilgileriniz burada Monsieur Moro. Siz de bir şeyler verin. Hiç olmasa vicdanımı rahatlatsın. Çünkü dediğim gibi onu mutlaka bulursunuz.
Biz onu bulduk Monsieur l'Ambassadeur. O burada Paris'te, 20 sokak ötede. Görevi Harry Latham'ı bulup öldürmek. Ama neden? O neden bir doktor, bir cerrah onu öldürmek istiyor? İşte cevaplamamız gereken soru bu. Moro dışarı çıkar çıkmaz doğruca ikinci şubenin aracına gitti, bindi. Şoföre ilerlemesi için başıyla işaret etti ve askısından elçilik telefonunu kaldırdı. Daire bir numara çevirdi.
Jacques.
Evet Claude.
Birisi hakkında derinlemesine iz sürmeni istiyorum. Adı Trautmann, Hans Trautmann, Nürnberg'de cerrah.
26. ayrımın sonu. Sayfa 320.